Ayrım 10.
Dipnot. İlk borçları için bakınız F. S. Rothke. Ottoman Concern About Western Economic Penetration in the Levant, 1849-1856. Journal of Modern History, cilt 30, 1956, sayfa 348-353. Blaisdell, Financial Control, birkaç yerde. Bernard Lewis, Düyun-u Umumiye, Encyclopedia of Islam, 2. basım, 1963. Aslında Osmanlı maliye nezaretine bağlı olan Düyun-u Umumiye, bağımsız bir kuruluş gibi çalışmaktaydı. Yönetici kadro alacaklı ülkelerdeki hissedarlar tarafından seçiliyor ve onlara karşı sorumlu bulunuyordu. 1881'de Düyun-u Umumiye'nin 300'ü aşkın alacaklısı vardı. 1911'de görevli kadrosu 8931'i bulmuştu ki Osmanlı maliye nezaretinde bu kadar memur yoktu. Dahası bu kuruluş imparatorluğun siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamında büyük nüfus sahibi olacak kadar güçlenmişti. O kadar ki artık Düyun-u Umumiye kefil olmazsa Baba Ali kolay kolay yabancılardan borç alamıyordu. Jön Türklerin emelinin imparatorluğun denetimini Avrupalıların elinden kurtarmak olduğuna daha önce değinmiştik. Bu amacı gerçekleştirebilmek için idari mekanizmanın yeni baştan örgütlenmesi ve böylelikle verimin arttırılmasının gerekli olduğu kanısındaydılar. Ancak bu yolla dış borçlara ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorlardı. Bu arada fazla para harcamamak için islahattan vazgeçmeye de yanaşmıyorlardı. Başlangıçta islahat oldukça pahalıya mal olacaktı. Emekliye ayrılan işe yaramayan memurlara ya tazminat vermek ya da belirli bir aylık bağlamak gerekiyordu. Ancak iddiaçılar verimi düşüren yozlaşmış memurların iş başında bırakılmalarının önünde sonunda daha da pahalıya mal olacağını hesaplamışlardı. Ayrıca ordunun yenilenmesi masraflarını karşılamak gerekiyordu. Bu da yıldan yıla artan bir giderdi. Bu koşullar altında Jön Türkler iki yakalarını bir araya getirebilmek için dışarıdan borç almayı sürdürdüler. Hüseyin Cahit bir yazısında yeni rejimin dış ülkelerden borç alması konusunda iddiaçların umutlu olduklarına değinir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından önce yabancılar tarafından kurulmuş olan Düyun-u Umumiye'ye milyonlar vermekten çekinmeyen bankerlerin, padişahımıza, sadrazamımıza, maliye nazırımıza borç verecek kadar güvenmedikleri bu dönemde, Türkiye'nin Avrupa mali çevrelerinde kötü bir ünü olduğunu yazmaktadır. Hüseyin Cahit, Avrupalı bankerlerin yeni rejime daha fazla güven besleyeceklerini ve bağımsız bir ülke için onur kırıcı koşullar öne sürmeksizin hisse senetleri çıkarmasına izin vereceklerini umuyordu. Baba Ali de artık borçlarını ödediğine göre kısa bir süre sonra Düyun-u Umumiye'nin ortadan kalkacağına ve imparatorluğun yeniden mali bağımsızlığına kavuşacağına inanıyordu. 1910 yazında Cavit Bey borç almak amacıyla Paris'e gitti. Bir Osmanlı maliye nazırının ilk önce Paris'e başvurması olağandı. Çünkü Osmanlı ekonomisi Fransa'ya bağlıydı. Önceleri borçlar 1856'da Fransızlar tarafından kurulmuş olan Osmanlı Bankası aracılığıyla alınırdı. Bu borçlara Düyun-u Umumiye kefil olurdu. Hissedarların %55'i Fransa'da, %30'u Almanya'daydı. İngiltere hisse senetlerinin sadece %5'ine sahipti. Dipnot Times 17 Haziran 1910 Osmanlı Bankası konusunda bakınız Bob'dan Selve, Tarabya 27 Eylül 1910 tarihli yazı, Document Diplomatique Française, 2. seri C 14 No, 370 sayfa 531-536. Osmanlı Bankası'nın Osmanlı Maliye Nezareti ile yazışmaları Fransızca yapılırdı. Bakınız H.C. Yalçın, Meşrutiyette İlk İstikraz, Yakın Tarihimiz, cilt 1 sayfa 366-367. Fransız hükümeti iddiaçıların Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı mali ve sınai kuruluşlara karşı bir tutum olarak yorumladığı eğilimi karşısında endişelenmişti. Bu eğilime karşı bir önlem olarak Fransız Hariciye Nazırı Pichon şu öğütte bulunuyordu. Batılı devletlerin Türkiye'deki bütün yabancı çıkar sahipleri için tehlikeli olan bu kampanyayı daha başlangıç dönemindeyken engellemek üzere birleşmelerinde yarar görüyorum. Osmanlı hükümetine bir mali ıslahata girişmeye niyetlendiği şu sıralarda, imparatorluk içindeki yabancı sermayeye düşmanlık beslememesinin kendi yararına olacağı anlatılmalıdır. Dipnot, Pichon'un Viyana ve Berlin büyükelçilerine gönderdiği, Londra ve Petersburg'daki elçilere göndermemiş olması tuhaftır. Paris, 9 Nisan 1909 tarihli yazı, Document Diplomatique Française 2. seri, cilt 12, No 164, sayfa 203. Fransızlar Türklerin tütün reisini millileştirmelerinden çok endişe ediyorlardı. Cavit Bey bu konuda çalışmak üzere bir komisyon kurmuştu. Bakınız yazışmalar, Doküman Diplomatik Fransız 2. seri cilde 11 No. 643, sayfa 1068-1069. Doğal olarak Fransızlar İttihatçıların Avrupa ve özellikle Fransa'ya bağlı olmayan yeni bir ekonomik ve siyasal düzen getirme heveslerine katılmıyorlardı. Bu yüzden 1910'da Pişon, Babali'ye Türklerin ancak imparatorluk içinde Fransız finansmanının ağır basmasına izin verdikleri sürece Fransa'dan para almaya devam edebileceklerini kesin bir dille bildirmeye karar vermişti. Bu kararın Cavit Bey'in Fransa'ya hareketinden önce alındığı ve istenecek borç konusundaki görüşmelerde Fransa'nın tutumunun ne olacağı Lothar'ın Grey'e gönderdiği çok gizli yazıdan anlaşılmaktadır. Fransızların tutumunun ne olabileceği konusunda işittiklerim benim tahminlerimden pek farklı değil. Fransız bankerler yapılacak görüşmelerde Cavit Bey'i oyalayıp yıl sonuna kadar para vermemek niyetindeler. Böylelikle hem mali sıkıntı hem de gereken meblağ artmış olacak. O zaman da Fransızlar istedikleri koşulları ve bu arada en fazla değer verdikleri imtiyazları koparabilecekler. Dipnot, Lothar'dan Grey'e Tarabya 27 Haziran 1910 tarih ve çok gizli 434 sayılı yazı. Fransız Büyükelçisi Bompard, Cavit'in Paris'e Osmanlı Bankası ile yapılan görüşmeleri karıştırmak için gittiğini, kendi mali müşaviri Fransız Loran'ı zor durumda bırakmak niyetinde olduğunu iddia ediyordu. Bompard, Cavit'in İstanbul'da Sir Adam Block, Sir H. Babington Smith ve Sir Ernest Castle tarafından temsil edilen İngiliz bankerler tarafından şımartıldığını söylüyordu. Bompard'dan Pişon'a. Beyoğlu 9 Kasım 1910 tarihli yazı. Doküman Diplomatik Fransız 2. seri cilt 13 No. 20 sayfa 333-36. Cambon'dan Pişon'a Berlin 7 Eylül 1910 tarihli yazı. Doküman Diplomatik Fransız 2. seri cilt 13 sayfa 884 No. 2. Ayrıca bakınız Cavit Bey'in iki hükümet arasındaki önemli mali sorunları görüşmek amacıyla Fransa'yı ziyareti sırasında Fransız Maliye Nezareti'nin Cavit Bey üzerine raporu. Doküman Diplomatik Fransız 3. seri cilt 6 No. 144 sayfa 182-185. René Pignon, L'Europe et la Jeune Turc, Paris 1911 sayfa 140. Borç alma konusundaki görüşmelerin başarısızlığından Almanya'nın Babali'deki Büyükelçisi Baron von Marshall'ı sorumlu tutmaktadır. Lothar'ın edindiği bilgilerin doğru olduğu kısa bir süre sonra anlaşıldı. Paris'teki Osmanlı Bankası, Osmanlı Maliyesi'nin ve Maliye Nezareti'nin bütünüyle Fransız denetimi altına girmesine yol açacak koşullar öne sürerek Cavit Bey'i oyalamaktaydı. Cavit Bey alacağı borca karşılık İstanbul gümrüklerinden sağlanan vergileri garanti olarak ortaya koymayı teklif ediyor ama ne her zaman olduğu gibi Düyun-u Umumiye'nin taahhüdüyle ne de kendi nezaretinin Osmanlı Bankası'nın direktifi altına girmesi koşuluyla borç almaya yanaşıyordu. Sonunda uzlaşamayacağını gören Cavit Bey başka bir çözüm aramaya koyuldu ve öbür Fransız bankalar topluluğundan kendi koşullarını kabul ettirip borç almayı başardı. Cavit Bey İstanbul'a dönerken uğradığı Selanik'te bir toplantıda ne koşullarda borç aldığını açıkladı. 1910'da 6 milyon ve 1911'de 5 milyon olmak üzere 11 milyon altın borç almıştı. Bu tutar 4 Fransız bankası, Credit Mobilier, Louis Dreyfus, Bernard Janislowski ve Eyalet Bankaları topluluğu tarafından sağlanacaktı. Fiyat olarak hükümet için 86'da uyuşulmuştu ki bunun halka maliyeti komisyon dahil yaklaşık olarak 92 demekti. Faiz %4'tü ve Cavit Bey güvence olarak yalnızca İstanbul vilayeti gümrük resimlerini göstermişti. İstikrazın bu koşullarda Paris borsasında kota edilmesi için yalnız işin formalitesi kalmıştı. Dipnot, Lothar'dan Grey Tarabi 23 Ağustos 1910 tarih ve gizli 599 sayılı yazı. İstanbul 23 Ağustos 1910 Cavit Bey'in konuşmasının bir bölümünü vermektedir. Bu borç alma konusu geçici olduğundan çok az yerde sözü geçmektedir. Oysa 3 Eylül'de Monsieur Pichon o sırada Paris'te bulunan Hakkı Paşa'ya bu borcun o günkü koşullarda borsaya devredilmesinin mümkün olmadığını söylüyordu. Dipnot Bertie'den Grey'e Paris 4 Eylül 1910 tarih ve gizli 332 sayılı yazı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı bunun farkındaydı ve Fransa ile faal olarak işbirliği yapmaktaydı. Bakınız Grey'den Bertie'ye Dışişleri 30 Nisan 1910 tarih ve gizli 225 sayılı yazı. Ve Dışişleri 18 Ağustos 1910 tarih ve gizli 380 sayılı yazı. Pişon, borcun piyasaya sürülmesini ancak Babali'nin daha sağlam bir güvence vermesi ve Fransız yatırımcılarının güvenini kazanması haline mümkün olabileceğini öne sürmekteydi. Maliye işlerine Fransızların doğrudan doğruya karışmalarını kabul etmeyen Babali, bu durumda görüşmelere bir son verip borçtan vazgeçmek zorunda kaldı. Daha Paris'teki görüşmeler sürerken Cavit Bey Berlin ve Londra'ya oralardan borç alınıp alınamayacağını araştırmak için adamlar göndermişti. İngiltere'deki Sir Ernest Castle'dan hayli umutluydu. 20 Eylül tarihli Le Temps gazetesinde Türklerin Sir Castle'ın bankası National Bank of Turkey ile borç konusunda anlaşmaya vardıklarına ilişkin söylentiler bile yer almaktaydı. Ancak Gray ile Pichon bu konuda anlaştıklarından Londra'dan borç almak söz konusu olamazdı. Bu yüzden Castle kendisini görmeye gelen Türklere Paris'ten borç almaya bakmalarını, Londra'dan daha iyi koşullarda para sağlayacaklarını söylemişti. National Bank of Turkey'in İstanbul müdürü Sir H. Babington Smith de İngiliz hükümetinin görüşlerine aykırı hareket istemediği için Cavit Bey'e Fransızlarla uzlaşmasını salık veriyordu. Dipnot: Sir H. Babington Smith'ten Gray'e Londra 4 Ekim 1910 tarihli yazı. Blok'tan Harding'e İstanbul 21 Eylül 1910 tarihli yazı. Earl Turkey, Muhtar Paşa, La Turkey sayfa 106, Gray Fransızları desteklerken onları özellikle Osmanlı Bankası, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki durumunu zayıflatmaya uğraşıyordu. Bakınız Lowther'dan Gray'e Tarabi 6 Eylül 1910 tarih ve gizli 631 sayılı yazı. Blok'tan Harding'e 10 Eylül 1910 tarihli yazı. Charles Harding'e Old Diplomacy 1947 sayfa 165. 1910 sonbaharında başkentteki gergin havaya karşın Cavit Bey, Babali'nin egemenliğini kısıtlayacak hiçbir koşula boyun eğmemekte direniyordu. Bu tutum cemiyetin zaten sallantıda olan durumunu daha da zayıflattı. Tanin Fransızlarla İngilizlerin Cavit Bey'i devirmek amacıyla birleştiklerini söylerken, Blok Fransızların Cavit Bey'e indirdikleri bu darbenin aslında İttihat ve Terakki Fırkası'na yıkmak amacıyla indirilen bir darbe olduğunu öne sürmekteydi. Bu arada Almanlar ittihatçılara başkalarından sağlayamadıkları durumda para bulmaya söz vermişti. Alman bankalarının temsilcileri 1 Kasım'da İstanbul'a geldiler. 7 Kasım'da 11 milyon altınlık borç için anlaşma yapıldı. Bunun 7 milyonu 1910 içinde, geri kalan 4 milyonu ise 1911'de verilecekti. Fiyat 86'dan kesilmişti. Faiz %4 olacaktı. 2 gün sonra da anlaşma resmen imzalandı. Sonraları Cavit Bey bu konuda şöyle söylüyordu. Almanlar sorunu akıllıca ve incelikle çözdüler. Doğrudan doğruya borçla ilgili olmayan konulara hiç değinmediler. Türkiye'nin gururunu kırıcı koşullar öne sürmediler. Almanya'nın bu tutumu o sırada çok zor bir durumda olan Türk hükümetince şükranla karşılandı. Dipnot: Cavit, aktaran Earl, Turkey, sayfa 225-226. Cavit'in özel olarak Earl'e yazdığı bir muhtıra. Bakınız Earl, sayfa 236, numara 4. Alman yardımı tam zamanda yetişmiş ve Cavit'i düşmekten kurtarmıştı. İttihatçılar Almanya'ya teşekkür borçluydular. Ama Earl'ün de değindiği gibi bu yardım Alman diplomasisine ve Deutsche Bank'a Osmanlı İmparatorluğu'nda dilediği gibi yerleşip genişleme olanağı sağlayamadı. Almanya bu davranışıyla kazandığı dostluğu bir yıl içinde müttefiki İtalya'nın Türkiye savaş açması üzerine yitirecekti. Aslında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İngiltere ve Fransa'ya karşı tutumunda fazla bir değişiklik olmamıştı. Almanya ile borç konusunda anlaşmaya varılır varılmaz, Cavit o zamanlar henüz Türk dostu olarak tanınan Noel Buxton'a yazdığı mektupta İngiltere tarafından desteklenmemesini üzüntüyle karşıladığını belirtiyor ve hemen arkasından şöyle devam ediyordu. İnanınız ki her şeye rağmen genç Türkiye'nin İngiltere'ye karşı beslediği dostça duygularda bir değişiklik söz konusu değildir. Oysa Cavit'in gerek Paris gerekse Londra'dan borç alamaması iddiatçı karşıtı muhalefete yeni bir silah kazandırmıştı. 1910 başlarında siyasal yaşama egemen olan hava muhalefetin yeniden ortaya çıkması için uygundu. Böylece Ahali Fırkası adını alan bir muhalefet grubu oluştu. Bu parti kişisel ya da ideolojik nedenlerle cemiyetten hoşnut olmayan mebuslar tarafından kurulmuştu. Aralarında İttihat ve Terakki Fırkası mebusları da vardı. Ancak 1910 siyasal faaliyetlerde ataklık için çok erken bir tarihti. Sıkı yönetim gerek cemiyet gerekse muhalefetin faaliyetlerini kısıtlamaktaydı. Bu yüzden Ahali Fırkası bir süre mecliste kabineye ve iddiatçılara karşı çıkmakla yetinmek zorunda kaldı. Ahali Fırkası'nın üye sayısı, gücü ve etkinliği konusunda yanıltıcı olacak kadar azdı. Oysa mecliste ve iddiaçlar arasında bu partiye kaydolmamakla birlikte sempati besleyen büyük bir kitle vardı. Bunların cemiyeti içten yıkmaları bile mümkündü. Tutucu muhalefetin yeniden sahneye çıkması cemiyetle orduyu birbirine yakınlaştırmıştı. Cemiyetin kısa zamanda çökmesini önleyen de bu yakınlaşma olmuştur. Her şeye karşın İttihat ve Terakki Cemiyeti 1910'da özellikle Mahmut Şevket Paşa'nın Harbiye Nezareti ile Maliye Nezareti çatışmasındaki zaferinden sonra eski nüfuz ve gücünü yitirmişti. 30 Nisan'daki bütçe tartışmaları muhalefete cemiyeti güç duruma düşürmek için yeni bir fırsat yarattı. Cavit Bey yıllık bütçesini meclise sunarken padişahın damatları için ayrılan ödeneklerin biraz arttırılmasını önermişti. Meclis bu teklifi reddetti. Cavit Bey meclisin hükümetin işlerine gereğinden fazla karıştığını protesto etmek için istifasını verdi. Hakkı Paşa da Maliye Nazırı'nın tarafını tutuyor, meclis bu kararını geri almazsa kendisinin de istifa edeceğini söylüyordu. Dipnot: Mebusan Meclisi'nin 81. oturumu 30 Nisan 1910 takvim-i vekayı cilt 8 sayfa 1403 ve sonrası. Buhran-ı Vükela Tanin 1 Mayıs 1910 kronik parlamenter İstanbul 2 ve 3 Mayıs 1910. Cemiyet Aralık 1909'da linç olayı üzerine baş gösteren bunalıma benzer bir bunalımla karşı karşıya kalmıştı. Meclisteki İttihatçı grup arasındaki birliği sağlama görevi yine İttihat ve Terakki Fırkası Başkanı Halil Bey'e düştü ve meclis anayasanın 35. maddesi uyarınca kararını geri aldı. Böylece Cavit Bey'in istifa nedeni de ortadan kalkmış oldu. Dipnot: Mebusan Meclisi'nin 4 Mayıs 1910 tarihli 82. oturumu, takvim-i vekayı cilt 8, sayfa 1461 ve sonrası Tanin ve İstanbul 5 Mayıs 1910. İstanbul'daki muhalefet olağan karşılanıyordu ama Makedonya'da cemiyetin en güçlü olduğu yerde muhalefetle karşılaşılması beklenmiyordu. Şimdiye kadar Makedonya iddiatçılara bağlı kalmıştı. Bazı iddiatçıların cemiyetten ayrılıp ahali fırkasını kurmaları üzerine Rumeli'deki iddiatçı kuruluşlardan İstanbul'a protesto telgrafları yağmaya başladı. Makedonya'da cemiyet karşıtı gruplaşmalar başladığı yolundaki haberler İstanbul'da telaşa yol açtı. Cemiyet böyle bir muhalefeti fazla dal budak salmadan yok etmeye kararlıydı. Bu nedenle 31 Mayıs'ta Manastır'daki bir muhalif kuruluş zora başvurularak kapatıldı ve üyelerinden bazıları tutuklandı. Bu davranışın resmi gerekçesi derneğin gericiler tarafından kurulmuş olduğu ve son Arnavut ayaklanmasını desteklediğiydi. Öte yandan 9 Haziran'da Sedai Millet'in başyazarı Ahmet Samim'in öldürülmesi hükümete muhalefeti karalamak için yeni bir fırsat yaratıyordu. Bu olayla Hasan Fehmi'nin öldürülmesi arasındaki benzerlik dikkati çekecek kadar fazlaydı. Hüseyin Cahit iki olay arasındaki benzerliği şöyle anlatıyor. Bahçekapı cinayeti geçen yıl köprü üzerinde işlenen cinayete çok benziyor. Bu olayın kamuoyunu İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine döndürmek için kullanılması ve yobazların bu olaydan yararlanıp Yıldız'daki askerleri ayaklandırmaya kalkışmaları daha unutulmadı. Buna benzer bir olayın tekrarı karşısında bu yeni cinayetin de önceden hazırlandığından ve iddiatçı fırka aleyhine tepki yaratmak amacını güttüğünden şüphelenmemek mümkün değil. Dipnot: Tanin, 11 Haziran 1910. Lofter, cemiyetin tarafını tutmaksızın gerek bu cinayette gerekse Hasan Fehmi'nin öldürülmesiyle cemiyetin hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. Bakınız Lofter'dan Gray'e Tarabi 14 Temmuz 1910 tarih ve gizli 379 sayılı yazı. Muhalefet ise cemiyeti bu cinayeti hazırlamakla suçluyor ve Ahmet Samim tarafından Şevket Bey adında birine yazıldığı iddia edilen ve kurbanın cemiyet tarafından tehdit edildiğini ortaya koyan bir mektup gazetelerde yayınlanıyordu. Artık 31 Mart'tan alınan ders biraz zor da olsa iyice öğrenilmişti. Bu kez hükümet işi sağlama bağlamaya kararlıydı. Rejim karşıtları hemen tutuklandılar ve Temmuz başına gerici bir komplo hazırlığının izinde olduklarını açıklayan ilgili makamlar 19 Temmuz'da Sinop mebusu Doktor Rıza Nur'u tutukladılar. Bir gün sonra da komplonun hikayesi ayrıntılı olarak basında yer alıyor, tertibin arkasındaki gizli kuruluş ve örgüt uzun uzun anlatılıyordu. Kuruluşun dörder kişilik hücrelerden meydana geldiği söylenmekteydi. Başkan, katip ve iki üye. Merkez komitesi ise bir muhasip, bir bağış toplayıcısı, bir fedai ve iki üyeden kuruluydu. Kuruluşun amacı belirli kabine üyeleriyle bazı mebusları öldürerek bir ayaklanmaya zemin hazırlamaktı. İktidarı ele geçirdiklerinde meclisi dağıtacak, yeniden seçimlere gidecek, sıkı yönetime son verecek ve eski rejimin emekliye ayrılmış devlet memurlarını yeniden iş başına getireceklerdi. Hareketin merkezi Paris'teydi. Burada Osmanlı İslahatı Esasiye Fırkası ya da Le Parti Radikal Ottoman adı altında çalışmalarını sürdürmekteydi. Başkanı Stockholm eski büyükelçisi Şerif Paşa'ydı. Dipnot, Tanin, 10 ve 20 Temmuz 1910, Le Venture, 20 Temmuz 1910, Loftur'dan Gray'e gizli 500 sayılı yazıya ek olarak. Tunaya, Partiler, sayfa 285-294. Şerif Paşa'nın bu komplo suçlamasını reddi için bakınız Şerif Paşa'dan Gray'e, Paris 25 Temmuz 1910 tarihli mektup. Binbaşı Tyrrell, Mahmut Şevket Paşa'ya bu komplonun önemli olup olmadığını sorduğunda, hayır ama öne alınmasaydı önemli olabilirdi yanıtını almıştır. Mahmut Şevket Paşa'nın bu sözleri komplonun niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu komplo muhalefetin bir tehlike haline gelmeden ezilmesi için bir bahane olmuştu. Tutuklananların duruşmalarının ardından pek bir şey çıkmaması bu görüşü doğrulamaktadır. Harp divanı sonunda delil yetersizliği yüzünden tutukluları serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Dipnot, Doktor Rıza Nur, Cemiyeti Hafiye, Der Saadet 1330 aktaran Tunaya Partiler, sayfa 288. Loftur'dan Gray'e, İstanbul 25 Ekim 1910 tarih ve gizli 773 sayılı yazı. Gizli cemiyetin faaliyetlerini incelemek amacıyla kurulan komisyonun raporu başlıklı gazete küpürü, Loftur'dan Gray'e, Tarabya 24 Ağustos 1910 tarih ve gizli 605 sayılı yazının eki. Bu siyaset oyununun kısa vadeli etkisi muhalefet arasında çözülme ve kargaşalık yaratmak olmuştur. Ancak yan etkileri çok daha önemlidir. Muhalefet, parlamenter ve yasal yöntemlerin gözü pek bir iktidar karşısında işlemediğini öğrenmiştir. Mahmut Şevket Paşa muhalefetle uğraşırken cemiyetle siyasetini yeniden gözden geçirmekte ve gücünü artırmak için yollar aramaktaydı. Devrimin ikinci yıl dönemi nedeniyle o yılki olaylar gözden geçirildi ve benimsenecek yeni siyaset açıklandı. Dipnot, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin millete beyannamesi, Tanin, 27 Temmuz 1910. Cemiyet millete beyannamesinde çeşitli unsurları bir araya getirmek için başvurduğu yöntemlerin, meşrutiyet idaresinin ilk iki yılı içerisinde başarısızlığa uğradığını itiraf ediyordu. Bunun nedeni aşırı istek ve gayret göstermiş olmasıydı. Artık ırksal toplulukların Osmanlıcılığa karşı olduklarını kabul ediyor ve bundan böyle diledikleri gibi davranabileceklerini açıklıyordu. Cemiyet, birlik ve bütünlüğü sağlamak için başka bir yola başvurmak niyetindeydi. Var gücüyle imparatorluğu maddi yönden geliştirmeye çalışacak, eğitime daha fazla önem verecek, bütün unsurları bir çıkar ortaklığı çerçevesine birleştirmeye uğraşacaktı. İdari mekanizma konusundaki siyasette bir değişiklik yapılmıyordu. Beyanname, Baba Ali'yi asker göndermeyen ve vergi ödemeyen bölgelerden asker ve vergi almaya, halkın elindeki silahları toplayarak eşkıyalığın önüne geçmeye, gerek siyasal gerekse başka amaçlar güden çeteleri dağıtmaya çağırıyor ve şöyle son buluyordu. Asker ve para temini milletin egemenliğinin, milli güvenliğinin ve devlet idaresinin temelini teşkil eder. Vergi vermeyen ve askere gitmeyen, vatanı için hiçbir şey yapmamış demektir. Egemenlik siyasal ve kutsal bir haktır. Ne babadan oğula kalır ne de bağışlanır. Ancak layık olanlar ona sahip olur. Müslüman olmayan unsurlara karşı takınılan ılımlı tavır onların cemiyete karşı muhalefetlerini kırmak içindi. Talat Bey, Cavit Bey ve Halil Bey'in 1909 Ağustos'unda çıktıkları Makedonya gezisi, hoşnutsuzları gittikçe artan iddiaçı kuruluşlar arasında bir yakınlaşma sağlamak amacını güdüyordu. Talat Bey'in Selanik'teki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli meclisinde yaptığı söylenilen konuşmaya bu açıdan bakmamız gerekir. Dipnot, Konsolos Yardımcısı Geary'den Loftur'a, Manister 28 Ağustos 1910 tarihli yazı, British Documents on the Origins of the War 1898-1914, cilt 11, sayfa 207-209. Bu gizli konuşmadan söz eden Türkçe kaynak bulamadım. Feroz Ahmet.